Bu dünyadaki her şey, her şey Rabbe ait. Çünkü onu o yarattı. Her şey onun. Bizler sadece onun emanetçileriyiz. Buradaki her şey, sahip olduğumuz her şey bize onun tarafından kullanmak için ama aslında onun yolunda, onu yüceltmek için, üzere kullanmak için verildi. Rabbin hizmetçileri olarak bugün kutsal kitabın, yani Tanrı sözünün çalışma hayatımızla ilgili olarak bize ne söylediğine bakacağız. Gerçekten Tanrı sözü bize sadece kurtuluş yolu göstermiyor. Çok daha fazlasını söylüyor. Onun bir kitaptan farklı kılan özelliği aynı zamanda bir yaşam kılavuzu olması. O bize sadece Tanrı'yı tanıtmıyor. Günlük hayatımızı huzur, esenlik ve bereket içinde sürdürmemiz için tavsiyelerde bulunuyor. Yollar öğretiyor. Bu nedenle çalışma hayatımız hakkında Tanrımızın bizden ne istediğini ve bize neler öğrettiğini anlamak için kutsal kitaba bakacağız. Burada Yusuf'un hikayesine ve Rut'un hikayesine bakacağız. Daha sonra da yeni anlaşmada iş hayatı ve çalışmayla ilgili birkaç ayeti gözden geçireceğiz. Çünkü bizim kılavuzumuz Tanrı sözü olsun. Evet. Ancak çalışma kelimesi ile ibadet kelimesi arasındaki bağlantıdan bahsetmek istiyorum başlarken. Şimdi bu Sami dilleri dediğimiz, işte Arapça, İbranice, Aramice gibi o dillerde çok önemli bir özellik var. Kelimelerin kökleri var. Yani aynı kökten türeyen kelimeler birbirine yakın ya da ilgili anlamlara sahip oluyorlar. Mesela bizim Türkçe'ye Arapçadan geçmiş olan kitap kelimesine bakarsak, bunun kökü KTB kökü. Mesela işte mektup, mektep, kütüphane, katip kelimeleri hepsi aynı kökten, yani KTB kökünden geliyor ve dikkat ederseniz hepsi okumakla ilgili. Bunun gibi İbranice'de de çalışmak ve ibadet kelimeleri aynı kökten türetilmiş. İbadet, Tanrı'nın isteklerini yerine getirme, ona boyun eğme ve itaat anlamına geliyor. Eski anlaşmada aynı kelime hem ibadet hem de çalışmak anlamında iki şey için de tek kelime kullanılmış, aynı kelime kullanılmış. Yani bu da bize ibadetle çalışmak, yani Tanrı'ya hizmetle çalışmak arasındaki kuvvetli bağı gösteriyor. Zaten ayetleri incelerken Tanrı'nın boş gezenden hiç hoşlanmadığını, çalışanı sevdiğini de göreceğiz. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Boş gezen derken çalışmaktan kaçınan, çalışmak istemeyen kişiden bahsediyorum. Çünkü mevcut ekonomik şartlarda çok istediği halde iş bulamayanlar olabilir. Tanrı onları seviyor. Çünkü onlar istekli. Önemli olan bu. Şimdi Yaratılış kitabında İbrahim ile başlayan İsrail halkının hikayesinde Yusuf'un rolü çok önemli. Yani 38, 48, 10 bölüm buna ayrılmış. Bayağı uzun bir hikaye. Burada Tanrı'dan toprak vaadi alan İbrahim'in oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un 12 tane oğlundan biri Yusuf. Ve aslında en sevdiği oğlu Yusuf. Zaten bu yüzden kardeşleri biraz onu kıskandıkları için ondan kurtulmak istiyorlar. Önce öldürmeye karar veriyorlar fakat sonra yapamıyorlar. Onu köle olarak satıyorlar. Bu yolculuk Yusuf'u Mısır'daki muhafızların komutanı olan Potifar'ın önüne getiriyor. Burada iyi karakteriyle kendini sevdiriyor, kendine önemli bir yer sağlıyor. Yaratılış 39, 2 ve 6. ayetlere bakıyoruz. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Efendisi Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu Yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini de kutsadı. Evini, tarlasını, kendine ait her şeyi bereketli kıldı. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Bu ayetlerde Rabbin Yusuf'la birlikte olmasından kastedilen Rabbin ruhunun onda olduğunu olması demektir. O halde insanlar kutsal ruha sahip kişide ne görürler? Ruhun ürünlerini görürler. Ruhun ürünlerinden bir kişinin ruhta olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman bunları bir hatırlayalım. Galatyalılar 5:22'ye bakalım. Paulus orada bunları bize söylüyor ne olduğunu. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan bir yasa yoktur. Şimdi bu özellikler Yusuf'ta olduğu için onun patronu olan Potifar bunları görerek Yusuf'u da yükseltiyor, iyi bir pozisyona getiriyor. Aynı şekilde imanlı kişi kutsal ruhu almıştır. Onun meyvelerini gösterir. Çalışma hayatında bu meyveler insanların size güvenmesine, sizi takdir etmesine ve saygı duymasına sebep olur. Böylece Tanrı o iş yerini ve iş yeri aracılığıyla da sizi kutsar ve bereketler. Tanrı bizden böyle bir karakter istiyor ve bunu sağlamak için bizde ruhunu etkin kılıyor. İşte Tanrı'nın harika lütfu. Ve daha da iyisi, daha da harika olan, ona sahip olmak için çok büyük çaba gerekmiyor. Sadece Rab'be gelmek ve ona bizi değiştirmesi için izin vermek yeterli oluyor. Ve Yusuf'un hikayesi devam eder. Bir iftira ile haksızlığa uğrar ve zindana atılır. Ama aynı bereket orada da sürer. Tek fark, patron artık Potifar değil, zindancı başıdır. Ama büyük patron hiç değişmiyor. Alttaki patronlar hep değişiyor. Yaratılış 39:20-23'e bakıyoruz. Yani bir önceki hikaye şimdi görüyoruz ki burada da tekrarlanacak. Çünkü Yusuf Rab tarafından bereketleniyor. Ama Yusuf zindandayken Rab onunla birlikteydi. Ona iyilik etti. Zindancı başı Yusuf'tan hoşnut kaldı. Bütün tutsakların yönetimini ona verdi. Zindanda olup biten her şeyden Yusuf sorumluydu. Zindancı başı Yusuf'un sorumlu olduğu işlerle hiç ilgilenmezdi. Çünkü Rab Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu. Sonrasında Rab Yusuf için başka fırsatlar yaratıyor. Ve bu şekilde Firavun'un dikkatini çekiyor. Onu zindandan alıp Mısır'ın en yetkili kişisi olmasını sağlıyor. Yaratılış 41:39-41 ayetlere bakarsak, sonra Yusuf'a, madem Tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı bilgisi yoktur dedi. Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkın buyruklarına uyacak, tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak. Seni bütün Mısır'a yönetici atıyorum. Yani Yusuf, Rabbin ruhu sayesinde onun ürünlerini göstererek herkesin beğenisini, takdirini topluyor. Yani önce evdeki patronun, sonra zindana düşüyor. Yani ne kadar kötü bir şey ama orada da bereketleniyor. Orada da tekrar bu sayede. Çünkü yumuşak huyluluk saydık ya onları. Yumuşak huyluluk, sevgi, sabır, sadakat. Bütün bunlardan dolayı her yerde bereketleniyor. Ve ta oradan yolculuğa bakın yani. Bir köle olarak geldiği Mısır'da Mısır'ın efendisi oluyor. Bundan sonra da işte Mısır'ın başına atandığı zaman da çok iyi işler yaptı. Aynı şekilde liyakat ile çalıştı ve söylediği şeyleri de eyleme dönüştürdü. Kıtlık zamanı bütün Mısır'ı ve Firavun'u açlıktan korudu. Bu sayede Firavun ve Mısır halkı ona daha büyük ve güven ve saygı duydu. babasını ve kardeşlerini, tüm ailesini Mısır'a getiren Yusuf, hem kendisi hem de ailesi için zenginlik ve bereket kaynağı oldu. Burada görüyoruz ki Yusuf nereden nereye geliyor, bereketleniyor. Kişi olarak Yusuf'a bakıyoruz. Ama bu hikayenin arka planında Tanrı'nın büyük tasarısı işliyor esasında. Yani burada şu var. Tanrı seçtiği halkını açlıktan, tükenmekten korumak için onları Mısır'a getiriyor. Yusuf'u kullanarak yapıyor bunu. Ama Mısır, Yusuf açısından, yani Tanrı'nın büyük planının içinde küçük bir ayrıntı, küçük resim olan Yusuf'un açısından, Yusuf ve ailesi de zenginleşiyor ve bereketli ve iyi bir hayat yaşıyor. İşte bizim için de böyle olabilir. Yani biz çalışırken iş yerimizde çeşitli engellerle karşılaşabiliriz veyahut Rab'de olduğumuz için, Rabbin bizden istediği şekilde davrandığımız için orada bereketlenebiliriz, yükselebiliriz. Ama bu küçük şey, arka planda Rabbin büyük planı orada çalışmaya devam ediyor. Ama hiç neden olmasın, değil mi? Biz de onun planının içinde küçük bir rolümüz varsa ve biz de iyi, esenlikli ve bereketli bir hayat yaşayabiliriz. Şimdi bir de en sevdiğim bölümlerden biri olan Rut kitabına bakalım. Çok ilginç bir karakter Rut. Burada Rab bize çalışkanlık ve sadakat ile ilgili bir öğüt verecek. Zaten onun adı harika öğütçüdür. Öyle değil mi? Hikaye, hakimler döneminde İsrailli bir adamın karısı ve iki oğluyla beraber kıtlık yüzünden Moab ülkesine göç etmesiyle başlıyor. İsrail'in komşusu Moab. Burada kıtlık oluyor ve adam karısını ve iki oğlunu alıyor, oraya taşınıyor. Ama bir süre sonra adam Hakk'ın rahmetine kavuşuyor, vefat ediyor. Bu arada iki tane oğlunu da Moablı kızlarla evlendiriyor kadın. Fakat işte oğulları da bir şekilde vefat ediyorlar. Dolayısıyla bu kadının ismi Naomi, İsrailli kadın, iki geliniyle Mısır'da Moab ülkesinde kala kalıyor. Bu durumda memlekete geri dönmeye karar veriyor. Ama gelinlerin de oralarda perişan etmemek için istemiyor bunu. Diyor ki kızlara, siz diyor burada diyor tekrar diyor kendinize iyi bir eş bulun ve memleketinizde kalın diyor. Bir tanesi dediğini yapıyor gidiyor ama bir tanesi onunla kalıyor. Onu bırakmıyor. Onunla aynı kaderi paylaşacağını ve nereye giderse onunla geleceğini söylüyor. İşte o kişinin adı Rut. Rut 1:16-17 ayetlere bakıyoruz. Rut şöyle karşılık verdi. Seni bırakıp dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam Rab bana daha kötüsünü yapsın. Bu olay yaklaşık İsa'dan 1000 yıl önce, hakimler döneminin sonlarına doğru olduğunu düşünürsek, o zamanki ortamı canlandırmak için nasıldı yani hayat? Bir kadının durumu neydi? Yani dul kadının durumu neydi? Bunu öğrenmek için oraya baktığımız zaman yaklaşık bugünden 3000 yıl önceden bahsediyoruz. Kadınların sosyal ve hukuki durumu kötüydü. Bugünkü gibi değildi. Kocası ölen ve hiçbir yani erkek çocuğu olmayan, oğlu olmayan kadın aile mirasını alamıyordu. Aileden kalan mirası alamıyordu. Yapayalnız kalıyordu. Çalışması da mümkün değildi. Ya biriyle evlenecek tekrar ya da dilencilik yaparak hayat sürdürmeye çalışacak. Ama Naomi'nin durumu çok umutsuzdu. Çünkü yaşlı olduğu için evlenmesi de çok zordu. İşte bu durumda gelini Rut onu bırakmadı. Onun kaderini paylaşmak için onunla birlikte geldi. Böylece iki kadın Naomi'nin memleketi olan Betlehem'e döndüler. Rut Naomi'ye ve kendisine yiyecek bulmak için tarlalarda başak devşirmeye gitti. Çünkü dönüşleri hasat zamanına denk gelmişti kadınların çalışması mümkün olmadığı için kimsesiz kadınlar hasat yapılırken dökülen başakları toplayarak karınlarını doyurabilirlerdi. İşte Rut'un da böyle başak devşirmek için gittiği tarla tesadüf eseri olarak Naomi'nin akrabası olan Boaz adındaki bir adamındı. Bu başak devşirme işi de tarlada hasat yapılırken işte orakçılar biçerken başaktan dökülen taneleri topluyorlar. Burada Rut 2, 5, 12. ayetlere bakıyoruz. Burası bu hikayenin bence odak noktası. Müthiş bir mesajı var çünkü buranın. Boaz, orakçıların başında duran adamına kim bu genç kadın diye sordu. Orakçıların başında duran adam şu karşılığı verdi. Naomi ile birlikte Moab topraklarından gelen Moablı, Moablı genç kadın budur. Bana gelip izin ver de başak devşireyim. Orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Bunun üzerine Boaz, Rut'a dinle kızım dedi. Başak devşirmek için başka tarlaya gitme. Buradan ayrılma. Burada benim hizmetçi kızlarla birlikte kal. Gözün orakçıların biçtiği tarlada olsun, kızların ardından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç. Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boğaz'a bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun dedi. Boaz şöyle karşılık verdi. Kocanın ölümünden sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni babanı doğduğun ülkeyi bıraktın, önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin. Rab yaptıklarının karşılığını versin, kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail'in tanrısı Rab seni cömertçe ödüllendirsin. Cevabı burada veriyor neden öyle olduğunu. Sadakati Tanrı çok seviyor ve Boaz aracılığıyla Rut'un sadakatini ödüllendiriyor. Bu bölüm o kadar güzel ki sadece bu bölümden bir kitap yazılabilir belki de. İlkin Boaz, şuraya da dikkatinizi çekeyim. Boaz kim bu kadın diye sorunca adam işte Moavlı kadın budur diyor. Moav İsraillilere göre çok çirkin bir yer. İğrenç bir yer. Çünkü orada putperestler yaşıyor. Onların kültürüne göre oradaki insanlar da iğrenç. Aslında Moavlı kadın budur dediği zaman o kelimenin arkasında bunu söylemek istiyor. Ancak ikinci söylediği şey çok enteresan. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu. Çardağın altında pek az dinlendi. Bu şekilde bir de övüyor. Çünkü ilk bakışta iğrenç bulduğu kişinin çalışkanlığına hem şaşırmış hem de takdir etmiş. Bu çok önemli. Çünkü biz de Hristiyanlar olarak iş yerimizde belki de Moavlılar gibi görülebiliriz. Ama duruşumuz ve yani Rabbin tanıkları olarak duruşumuz ve eylemlerimizle onların ön yargılarını kırabiliriz. Hem de takdirlerini kazanıp işteki pozisyonumuzu geliştirebiliriz. Yani burada Tanrı Rut'u sadakati nedeniyle ödüllendiriyor. Ama öbür tarafta da İsrailli adamın ön yargılı olarak bunlar işte kötü insanlar diye baktığı bir kişinin çalışkanlığına bakarak şaşırması ve onu övmesine, yani o gerçeği teslim etmesine de dikkat etmek lazım. Devamında hikayenin Rab de Rut'u Boaz aracılığıyla bereketliyor. Rut Boaz'la evleniyor, Ovet adında bir oğul doğuruyor. Ovet İşay'ın babası, İşay da Kral Davut'un babasıdır. Yani aslında İbrahim'e verdiği vaadi nasıl gerçekleşiyor? Zaman zaman bu küçük küçük hikayelerde bunlar var. İbrahim'e toprak ve soy vaat etmişti. İşte iman eden, sadakat gösteren kişiye de hem bir toprak veriyor hem de iyi bir soy veriyor. Şimdi biraz da yeni anlaşmadaki çalışmayla ilgili, çalışma konusundaki ayetlere göz atalım. Buradaki en çarpıcı ayetlerden birisi 1. Selanikliler 4. bölümde 11 ve 12. ayetler. Paulus diyor ki, Size buyurduğumuz gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Öyle ki kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam süresiniz. Paulus burada imanlılardan üç şey istiyor. Bir, ilgi ve şöhret peşinde koşmayın. Sadece Mesih tarafından sevilen biri olmakla yetinin. Alçak gönüllü olun. Kendi işinize bakın. Üç, kendi geçiminizi sağlayın. Başkalarının sırtından geçinen birisi olmayın. Mesih'in gelişini bekleyen imanlılar olmamız bizi yaşamın pratik sorumluluklarını üstlenmekten alıkoymaz. Dünyanın bizi izlediğini unutmamalıyız. İnsanlar kurtarıcımızı bize bakarak değerlendirirler. Maddi olarak kimseye muhtaç olmadan insanların gözünde saygın bir yaşam sürmeliyiz. Rabbe tanıklık bunu gerektirir. Aynı Yusuf'taki ve Rut'un hayatında olduğu gibi. 2. Selanikler 3. bölüm 10 ve 12. ayetlerde bu konuyla ilgili. Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor, şunu buyuruyoruz. Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler. Yine aynı şekilde Tanrı'nın bize böyle seslendiğini görüyoruz. Boşta gezen, tembellik eden ve sorumsuz bir görüntü Rab'be tanıklık etmesi gereken imanlı için hiç uygun değildir. Çalışan imanlı da İsa'yı temsil ettiğini unutmamalı, Hristiyanlar hakkındaki ön yargıları kırması gerekirken bunları pekiştirmemelidir. Yani şöyle bir iş yerinde öyle bir duruşunuz olacak ki orada İsa'yı temsil ettiğinizi, onun halkından olduğunuzu asla unutmayacaksınız. Çünkü o duruşunuzla hem Rabbi onlara müjdelemiş, tanıtmış oluyorsunuz ve onun sizin bakarak Tanrı hakkında bir düşünce sahibi olmasına sebep oluyorsunuz. Ve bu arada küçük resimde de Rab de sizi bereketleyecek o iş yerinde ve o iş yeri aracılığıyla bereketleyecek. Bu, bence bu mottomuz bu olur yani. İş yerinde çalışırken mottomuz, sloganımız bu olur. Benzer şekilde çok önemli bir mesaj daha var. Efesler 6'da 7. ayet diyor ki, insanlara değil Rabbe hizmet eder gibi hizmet edin, gönülden hizmet edin. Yani aslında gerçek patron Tanrı'dır biliyorsunuz. Her şeyin sahibi O'dur. Sonuçta o fabrika, iş yerin her neyse o da o kişiye Tanrı tarafından verilmiştir. Tamam mı? Orada siz ona hizmet ederken aslında Tanrı için hizmet ediyorsunuz. Bu düşünceyle, yani imanlı bu şekilde çalışırsa hem Rabbin isteğini yerine getirmiş olacak hem de kendisi için dünyasal hayatta bir bereket elde etmiş olacak. Çünkü bu durum hem insanlar için hem tanrılar için övgüye, beğeniye layık bir durum oluşturuyor. Koleseliler 3:23-25. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak, hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Yusuf'u haksızlığa uğramıştı ama Tanrı bunu düzeltti. Biz de iş yerlerinde iş arkadaşlarımız veya hatta amirimiz tarafından haksızlığa uğradığımızı düşünüyor olabiliriz. Buna karşı öfkelenip kendi durumumuzu bozmamalıyız. Yani mesela yapmamız gereken işi haksızlığa uğradım diye kötü bir şekilde yapmamalıyız. Yine aynı şekilde yapmalıyız. Çünkü bilmeliyiz ki Tanrı bunu görüyor ve bunu düzeltecek. Ona güvenmeyi sürdürmemiz lazım her halükarda. Yusuf gibi, bakın Yusuf Potifar'ın karısı tarafından iftiraya uğradı ve bu yüzden zindana düştü. Ama Rab'be güvenmeye devam etti. Duruşunu değiştirmedi. Aynı sevgiyle, aynı alçak gönüllükle, aynı yumuşak huylulukla çalıştı ve Tanrı zindancı başı aracılığıyla onu yine yüceltti. Sonuç olarak Tanrı sözü bize diyor ki, Yusuf gibi işinizi sevgi, sabır, bağlılık ve yumuşak huylulukla yapın. Ruhun meyvelerini gösterin. Böylece işinizde başarı ve bereket gelecektir. Rut gibi çalışkan ve ailenize sadık olun. Onların sorumluluğunu üstlenin, ödülünüzü alacaksınız. İş yerinizde beni iyi temsil edin. Tembellik ve başkalarının sırtından geçinen kişi görüntüsü vermeyin. Çalışırken insanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi çalışın. Haksızlığa uğrarsanız bana güvenin. Çünkü ben her şeyi görür ve değerlendiririm. Ve kardeşler, bunları yapmak çok da zor değil. Çünkü Tanrı diyor ki size her zaman yardım edeceğim. Biliyoruz ki hayat kiliseden ibaret değil. Keşke öyle olsaydı. Ama kilisede olduğu gibi sosyal hayatta da, iş yerinde de, her yerde Rab'le beraber olalım. Ne yaparsak Rab için ve ona layık olmak için yapalım. Herkese bol, bereketli kazançlar ve iyi işler diliyorum. Teşekkürler.